Ayrım 3. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 39. Kur'an'a göre dinin temel nitelikleri. Evrensellik. İslam'ın tanıttığı Allah, alemlerin Rabbidir. Birçok Kur'an ayeti, mesela Fatiha 1. Bu Allah inancının zorunlu sonucu, İslam'ın da bütün alemlerin dini oluşudur. Bu temel düşüncenin bir uzantısı olarak Kur'an, ilk insanı yani aynı zamanda ilk peygamber olarak tanıtır ve son peygamberi de bütün alemlere rahmet, müjdeci ve uyarıcı olarak gösterir. Enbiya 107, Sebe 28. İlk peygamberle son peygamber aynı düşünce ve davanın ilk ve son temsilcisi ve onlar arasında görev yapan peygamberlerin kardeşleridir. Bu kardeşler nitelemesi Hazreti Peygamber'indir. Bu kardeşlerden birine inanmak, diğerlerine inanmayı gerektirir. Birini inkar et, hepsini inkarla aynı anlama gelir. Benan'ın şu sözleri bu konuda çok derin bir hakikatin ifadesi olarak değerlendirilebilir. Gerçek Müslüman aynı zamanda gerçek Musevi, gerçek Hristiyandır. Bakınız, Louis Garde, Le Homme de l'Islam, 59. Çünkü İslam, zaman ve mekan icaplarına uygun olarak değişik adlarla anılmış bulunan evrensel yaratılış dininin genel adıdır. İslam'ın evrenselliğinin iki boyutuna dikkat çekilebilir. Zaman boyutu, mekan boyutu. 1. Evrenselliğin zaman boyutu. Daha önce Allah kul veya yaratan yaratılan arası ilişki olarak nitelendirdiğimiz din, İnsanın dünya alemine gelişinden önce kurulan bir ilişkidir. Bu düşüncenin bir sistem halinde ilk kez Bağdatlı Cüneyt, ölüm 297-909 tarafından ele alındığına işaret edelim. Kur'an'a göre İslam, insanla yaratan arasında ezelde başlayan ve dünya hayatı boyunca sürüp ölüm sonrası da devam edecek olan bir ilişkidir. Hayat, bu uzun ilişkinin serüvenidir ve bu serüvenin hesaplaşma zamanı da Kur'an tarafından din günü olarak nitelendirilmiştir. Fatiha 3, Hicr 35. Din gününün sahibi işte bu yüzden yalnız ve yalnız yaratandır. Bir önceki ayetler. Bu anlayışta Louis Garde'nin ifadesini kullanırsak bir metahistorik söz konusudur. Buna yine aynı yazarın söyleyişiyle tarihin ilahileştirilmesi veya tarihin teolojisi, Théologie de l'histoire diyebiliriz. Garde, Les Hommes de l'Islam, 53. Kur'an bunu varlığın yaratıcıya teslimiyeti olarak gördüğü içindir ki, insanın varoluş serüveni olan dine, teslimiyetle aynı kökten gelen İslam adını vermiştir. Kur'an'ın bir peygamberin ağzından söylettiği şu cümle, konumuz bakımından çok ilginçtir. Rabbi ona, Müslüman ol, yüzünü teslimiyetle bana çevir dedi de, o şöyle konuştu. Teslim oldum alemlerin Rabbine. Bakara 131. İnsan ve evrenin serüvenine böyle bir görüşle eğilmek, tarihi kendine özgü bir din tarihi olarak görmek noktasına ulaştırır. Böyle bir görüş, hangi dinden olursa olsun, bütün ilahiyatçılar tarafından elbette paylaşılacaktır. Biz burada çağımızın önemli düşünürlerinden biri olan Toynbee'nin görüşüne dikkat çekeceğiz. Dini medeniyet üreten kurum, Toynbee, Civilization on Trial 219 olarak anlayan Toynbee, ölüm 1975, tarihte biri düz çizgide biri de dairevi iki yürüyüş kabul ediyor. Düz gidiş, tarihin ulaştığı noktayı açıkça gösteren temel gidiştir ve esas tarih, hakim tarih budur ve bu din tarihidir. Din tarihi merkezi tarihtir, esastır, hayatın gayesini belirleyicidir. Dairesel gidiş veya ikincil tarih ise hep ilerleyen hareketin tekerlekleri olup durmadan biri yıkılıp öteki doğan medeniyetler halinde sahneye çıkar. Bu ikinci kısım bir dekor tarihtir. Merkezi ve asli hareketçe çeşitli biçimlerde kullanılan bir malzeme gibidir. Merkezi gidiş tarafından tespit edilen hedeflerin gerçekleştirilmesi veya gerçekleşmesi için yazboz tahtası gibi kullanılır. Toynbee bu düşüncelerini kendi ifadesinden aynen vereceğimiz şu sözleriyle tam bir mistisizm haline getiriyor. Tarih, kısa dünya hayatı içerisinde görmemize bir an izin verilen, bütün boyutlarıyla kavrayamayacağımız tanrısal, buyurucu, atılımcı bir planın uygulanmasından başka bir şey değildir. Toynbee, Civilization 19-219. Evrenselliğin zamansal karakterini bir cümleyle sonuca bağlamak istersek diyebiliriz ki, yaratılış dini Allah ile kul arasında ezelde kurulan bir antlaşma ile başlamakta ve din gününde veya mahşerde gerçekleşecek bir son hesapla nihayete ermektedir. 2. Evrenselliğin mekan boyutu. Mekan boyutu, evrenselliğin bütün dünyayı, insanlığı ve hatta bütün evreni kuşatması şeklinde ifade edilmek gerekir. Evrenselliği mekan boyutuyla düşünürken, ilk aşamada bütün insanlığı, bütün yeryüzüne esas almak daha pratiktir. Çünkü insanlar olarak bizi evvel emirde ilgilendiren kendi dünyamız ve geleceğimiz, başka bir deyimle kendi serüvenimizdir. İslam, kendisini yaratılış ve varoluş kanunlarının insana ilişkin kısımlarının toplamı olarak görür. Bu haliyle İslam, diğer medeniyetler arasında modern zamanın ana problemlerine çözüm olabilecek unsurları bünyesinde taşıyan temel sistem olarak karşımıza çıkar. Marcel Boisard, L'Humanisme de l'Islam, 29. Bunun içindir ki, İslam'ın modern doktrinler ve modern hukuk sistemleriyle en küçük anlamda da olsa sürtüşme ve çatışmaya girdiğini söylemek ve böyle bir görünüm yaratmak saçmalık olur. Aynı eser 20. Bu yüzdendir ki biz, günümüz dünyasının muhtelif sistem ve düşüncelerinde parça parça yer alan, yaratılışa uygun noktaların Kur'an nezaretinde bir araya getirilmesinin ve böylece yeni bir insanlık ilminin kurulmasının mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bütün hümanist düşünürlerin, özellikle günümüz dünyasının hümanizmle İslam arasında inkar edilemez ve kenara itilemez paralellikler gösteren yazarlarının bol bol kullandıkları milletler arası ahlak, La Morale Internationale, evrensellik, Le Universalite, insani değerlerin müstakbel evrenselleştirilmesi, L'Universalisation Futur de Valeur Humanis, barış hukuku, Le Droit de la Paix gibi kavramlar en ideal ve doyurucu kaynağını ve hedeflerini kuran, yani gerçek İslam bünyesinde bulmaktadır. Bu konuda bakınız Boisard, AG 25V'de. Toynbee daha 1940'lı yıllarda şöyle yazıyordu. Eğer insanlığın bugünkü durumu bir ırk savaşına yol açacaksa, İslam tarihsel görevini yapmak üzere bir kez daha sahneye çağrılmalıdır. Toynbee, Civilization on Trial 201. Eğer ideal din ve ideal tebliğ peygamberininki ise, onların en mükemmel sentezi ve birliği Kur'an'dadır. Hiçbir hümanist hareket, İslam inkılabı kadar eskimez ve pörsümez ilkeler getiremedi. Hümanist inkılapların en büyüklerinden biri olan Fransız Büyük İhtilali ile şu tespit, bu noktada çok derin bir gerçeğin ifadesi olmaktadır. Fransız inkılabı, kendinden evvel gelen birçokları gibi insanlığın ezeli ve değişmez ahlaksal gayesini yakalayamadı. Bu inkılaptan insan ruhunun kazandığı hamle, hızını yalnız bizim zamanımızın tarihine kadar eriştirecek derecede kuvvetliydi. Schwartz, Araştırıcı ve Zamanı, Üniversite Konferansları 1936 ila 1973, İstanbul Üniversitesi Yayını 1973 sayı 50 sayfa 72. İslam'ın insanlık bünyesine yerleşme devresi olan Hz. Muhammed döneminde izlemiş olduğu seyir de onun evrensellik niteliğine uygun bir tarz içinde olmuştur. Onun kuruluşunun doğduğu kentin dışında gerçekleşmesi ve oluşmasında çok değişik grupların hizmet görmesi, bu dinde yerel bölgesel çıkarları aşan bir birlik şuurunun varlığına işaret eder. Baykan Sezer, Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayı 158. İslam'ın bir bölgenin, bir ırkın, belirli bir zamanın dini olmadığı gerçeği, son peygamberin hicretiyle insanlık tarihini dikkat çekici bir şekilde işlenmiştir. Hicret münasebetiyle yaşananlar, yerel çıkarları, bölge ve kabile menfaatlerini, gelenekleri, kişisel eğilim ve zevkleri ölümsüz bir iman ve ülke uğruna terk etmenin en mükemmel örneğidir. Ashabın Müslüman takvimin başlangıcını, Hz. Peygamber'in doğumunu, İslam'ın gelişi gibi olaylar yerine hicretin vukuundan başlatmaları çok anlamlıdır. Hicrette belirginleşen evrensel mesajın yeri ve değeri üzerinde, ne yazık ki beklenen ve gereken anlamda durulmamıştır. Bunda İslam inkılabını peygamberden çok kısa bir zaman sonra saptıran Emevi dünyaperestliğinin rolü başta gelir. Fakat Emevi hegemonyasının zikirlere ve zihinlere vurduğu pranganın bunca yüzyıl hala egemenliğini sürdürmesi izahı çok zor bir durumdur. Tasavvuf düşüncesine kazandırılan hicret kaynaklı birkaç kavram dışında bu büyük olayın taşıdığı mesaja dikkat çekecek unsurlar üzerinde bugüne kadar durulmamıştır. Çağdaş yazar ve düşünürlerin el atması gereken ilk konulardan biri de budur. İslam'ın bütün insanlığı bir bütün olarak gören anlayışı, en basit nezaket kuralından en girit hukuk kuralına kadar her alanda hakimdir. Psikolojik, sosyolojik, hukuki, felsefi, ahlaki gibi bütün değerler ve değerlendirmeler bu hakimiyetten izler taşımaktadır. İslam'ın tebliğ ve anlayışına da hakim olan bu ilke sayesindedir ki, insanlık artan bir hızla kendiliğinden İslam'ı seçmektedir. Hem de başta Amerika olmak üzere bütün Hristiyan, dünyaca desteklenen Hristiyanlığı yayma çalışmalarına ve yine başta Amerika olmak üzere İslam'ı yıpratmak için onca ülkenin seferber olmasına rağmen. Bu noktaya, Hristiyan dünyanın yıllar ve yıllar sürdürdüğü sömürgecilik ve misyonerlik hareketlerini değerlendirirken değinilen bir batılı, ki o sömürgeciliğe batı adına yarım asra yakın bir zaman hizmet vermiş bir insandır, şunu itiraf etmek zorunda kalıyor. Açıkça söyleyebiliriz ki sömürgecilik hareketleri boyunca en büyük ilerleme ve sonuç, devşirme İslam'ın oldu. Robert de la Vignette, Christianisme et Colonialism, 69. İslam adına en korkulacak nokta, bu dini herhangi bir ideoloji, herhangi bir kitle veya bölge sistemi gibi algılama eğilimi içerisine girmek veya böyle bir eğilime kapı aralamaktır. Dincilik işte bu noktada bizi ürkütmekte, ümitsizliğe düşürmektedir. Çünkü dincilik dindarlığın aksine İslam'ın insanlığı kucaklayacak bir genişliğe ulaşmasını değil, dinci ekiplerin çıkarlarını daha iyi korumak üzere daraltılmasına esas almaktadır. Bu anlayış, insanların Müslüman olmalarından, belgelerde düşme olacak diye rahatsızlık duyan Emevi zihniyetinin bir gereği ve uzantısıdır. Zaten dincilik, Emevi zihniyetinin yaşanmasından başka nedir ki? Birlik, tevhid. Birlik veya tevhid, İslam'ın bir niteliği olarak şu şekilde ifadeye konabilir. Zerrede ve kürede, bireyde ve toplumda, yaratanda ve yaratılanda aynı kanunların yürürlük ve işlerlikte olması. Bu temel ilkenin bir uzantısı olarak İslam, hayat, ölüm, dünya, ahiret, birey, toplum, devlet, birey, canlı, cansız gibi ikiliği kabul etmez. Bunların hepsi bir tek elden düzenleme gören ve aynı ölçülerin hükmü altında bulunan anlamlı ve ahenkli bir bütün oluştururlar ki bu bütüne varlık veya vücut diyoruz. Ezeli ebedi ölçüler vardır ve ölçülere uyulduğu takdirde bu saydıklarımız bütünün ahengini sürdürecek tavır ve tarzı korurlar. Tevhid, aynı hakikatin bütün zamanlarda bütün oluşlara hakimiyetidir. Muhammed İkbal bu noktadan hareketle şu tespite ulaşmıştır. Tevhid, ölümsüz ve değişmez bir ilke olarak bütün değişme ve farklılıkların bazını oluşturur. İkbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam, 174. Zamanların ve mekanların bizim gözümüzün önüne çokluk halinde yığdığı varlık ve varoluşu yönlendiren, ona arzu ve ilkeleri doğrultusunda tavır ve biçim veren tevhid gerçeğidir. Mevlana Celaleddin'in mürşidi ve dostu Şems-i Tebrizi, ölüm 645-1247, şöyle konuşuyor. Her çağda bir tek gerçek vardır. Şems, Makalat 1-186. O halde tarihin yöneldiği hedefle insanın hatta diğer bütün varlıkların yöneldiği gerçek aynıdır. Zıtlık ve çarpıklık yoktur, ikilik yoktur. Dualite, ontolojik değil, epistemolojiktir. Oluşta gaye esastır ve bu yüzden tesadüf yoktur. O halde tabiat ve tabiat ötesi diye bir ayrım anlamsızdır. Mutlak anlamda öte, meta, vera diye bir şey yoktur. İnsanoğlu anlayabildiğinin sınırlarını aşana öte demiştir. Her insan için bir öte vardır fakat gerçekte öte yoktur. Çünkü iki varlık yoktur. İki varlık olmayınca birleşme de yoktur. Tevhid ayrı, birleşme yani ittihat ayrıdır. Ayrı iki şey, ayrılık yoktur ki birleşmeden söz edilsin. Temelde iki varlığın mevcut olduğunu kabul şirktir. Yaratıcı kudret ve yaratıcı oluş eşsizdir. O halde bir tek şey aynı anda kendi kendini zıttı nasıl olur? Kur'an, evvel ve ahir, gizli ve açık, hep Allah'tır demiyor mu? Ayrıntılar için bakınız İbn Arabi, Fusûsül Hikem 85. Varlık ve oluşun bizim gözümüzle görülmesi ve yine bizim idrakimiz tarafından kavranması, tek olanı parçalar halinde görmeyi, göstermeyi zorunlu kılıyor. Bizim görüş ve yakalayış kudretimizin alanı içerisinde her olumsuza bir olumlu, her olumluya bir olumsuz lazımdır. Taşkendi, Risaletül Fukarat 176. Kısacası hayat veren, birey, toplum, birin ortak kanunlarına bağlı ve birbirleriyle ahenk içindedirler. Kısacası hayat, evren, birey, toplum, birin ortak kanunlarına bağlı ve birbirleriyle ahenk içindedirler. Bir tek varlık olunca bozukluk, çatlaklık, düzensizlik, çarpıklık söz konusu olmaz. Bunlar çokluğun, en az ikiliğin varlığını gerektirir. Kur'an burada varlık ve oluştaki ahenge dikkat çeker. Eğer yer ve gökte Allah'tan gayri ilahlar olsaydı, bunların ikisi de bozulmaya uğrarlardı. Enbiya suresi 22. Oysaki ne bozgun vardır ne de bozulma. O Rahman'ın yaratışında, yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak, bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? Sonra bakışı iki kez daha döndür. Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o. Mülk suresi 3-4. Tevhid gerçeğini daha yakından görmek üzere onun belirginleştiği kategorik alanlara bakabiliriz. 1. Varlığın birliği. 2. insanlığın birliği. 3. Dinlerin birliği. 4. Hayatın birliği. 5. ilimlerin birliği. Bu tevhid ilkelerinin ayrıntıları için bizim Din ve Fıtrat adlı eserimize bakılabilir. Rahmet. İslam'ın yaratandan yaratılana, yaratılandan da yaratana uzanan çizgisinde en belirgin özellik rahmettir. Rahmet, bazılarının sandığı gibi sadece merhamet demek değildir. Merhamet, rahmetin anlamlarından sadece biridir. Rahmetin esas anlamı sevgidir. Merhamet ve şefkat ise ikincil, üçüncül anlamlarıdır. Ne yazık ki, geleneksel anlayış rahmeti sadece merhamet olarak tanıtır. Sevgi anlamından ise hiç söz etmez. Allah ile aldatan dince zihniyetler, sevgi kavramından nefret ettikleri için rahmetin bu anlamını tamamen yok saymaktadırlar. Ayrıntılar için bizim Allah ile Aldatmak adlı kitabımızın ikinci bölümüne bakılmasını öneririz. Son peygamber, Kur'an'ın sürekli gündem yaptığı rahmetin, hayatının bütün dönemlerinde ve her vesileyle ortaya koymuş, bu konuda bağlılarına örnek olmuştur. Onun önümüze koyduğu bu rahmet tabloları dindarın hayatında görülmesi gereken tablolardır. Dinci ile dindarı tanımamızı sağlayacak işaretler de bu tablolardadır. Yani bir insanın hayatında bu tabloları seyredebiliyorsak, o, Kur'an'ın anladığı anlamda dindardır. Bu tabloların aksini önümüze koyan insan ise iddiası ne olursa olsun dincidir. Bütün arkadaşları söz birliğiyle belirtmektedirler ki, Hazreti Peygamber asla kalp kırmaz ve kin tutmazdı. En amansız düşmanlarını kimsenin beklemeyeceği bir biçimde bağışlamıştır. İnsan hayatı bir anlamda da kavgaların hayatıdır ama kin başka bir şeydir. Kavga yapılır ve geride bırakılır. Dindar kavgadan kin üretmez. Bir insan kavgadan kin üretiyorsa o dindar değil, dincidir. Dindar, dinle kinin bir gönülde barınamayacağına inanan ve bunu hayatında yaşayan ve yaşatan insandır. Dinciler bunun tam tersini yapmaktalar. Onlara göre kendilerinden olmayanlara kin tutmak dinin temel emri ve ibadetidir. İslam'ın büyük vicdanı, Pakistanlı şair düşünür Muhammed İkbal, ölüm 1938, ana eseri Cavidname'de Molla tiplemesiyle tanıtıp eleştirdiği dinci kara yüreği tanıtırken, onun sadece dünyayı değil ahireti, hatta cehennemi bile berbat edeceğini söyleyerek Allah'a şikayette bulunmaktadır. İkbal'in Kur'an mümini dindarlara ve özellikle gelecek kuşaklara ruh ve idrak verecek tespitlerini biz, Hallacı Mansur ve Esir adlı kitabımızın Hallac'ın Etkileri bölümünde genişçe değerlendirdik. O bölümden bazı satırları buraya aktarmak istiyoruz. Molla'nın gönlü gam nedir bilmez. Bir bakışı vardır ama gözü hiç yaşarmaz. Onun mektebinden kaçtım çünkü onun Hicaz'ında zemzem yoktur. İkbal, Armağan-ı Hicaz 35. Molla'nın cenneti şarap, huri ve oğlandır. Hürbenliklerin cenneti ise sürekli yürüyüştür. Molanın cenneti yemek, uyku ve şarkıdır. Aşığın cenneti ise varlığı ibretle gözlemlemektir. Molanın haşrı, mezarın çatlaması ve surun sesidir. Heyecanlandırıcı aşık ise başlı başına bir kıyamet sabahıdır. İkbal Cavidname, Beyt 110 ila 1102. Hakk'ın dini kafirlikten daha kötü bir adla anılır oldu. Çünkü molla kafir üreten bir Müslümandır. Bizim gözümüzde çiğ damlaları deryaya dönüşüyor, mollanın gözünde ise bizim deryamız bir çiğ damlasıdır. Bu Kur'an satan adamın hilelerinden dolayı Cebrail'in bile feryat ettiğini gördüm. Onun gönlü hakikate göklerin ötesinden de uzaktır. Ona göre Kur'an bir efsanedir. Peygamberin dininden onun nasibi yoktur. Yıldızları olmadığı için onun göğü simsiyahtır. Görgüsü az, zevksiz, gevezedir. Millet onun yüzünden parça parça oldu. Medrese ve molla ile Kur'an'ın sırları arasındaki ilişki, kör doğmuş biri ile güneşin ışıkları arasındaki ilişkiye benzer. Kafirin dini savaş planları yapıp kotarmaktır. Mollanın dini ise fi sebilillah fesat çıkarmaktır. Cavidname Beyt 681 ila 688. Allah mollayı cennete gönderdiği zaman ben de oradaydım. Dilimi tutamadım, tevazu ile dedim ki, affet ama bu molla huri, şarap ve yeşilliklerle meşgul olmayacak. Cennet kavga, gürültü, patırtı yeri değildir. Oysaki çekişme ve safsata mollanın yaratılışında vardır. Onun görevi milletlere ve dinlere pislik sıçratmaktır. Halbuki cennette ne cami var, ne kilise, ne de ateş tapınağı. Anmari Şimmel, Cavidname Şerhi 214. Gel, bu ümmetin işini bir yoluna koyalım. Hayat kumarını mertçe oynayalım. Şehrin mescidinde öyle feryat edelim ki, mollanın göğsündeki gönül erisin. Armağan-ı Hicaz 57. İkbal din adına pislik üreten bir tipe şöyle seslenir. Senin Allah'a erişmen mümkün değildir. Zira senin için henüz beşer makamı bile örtülüdür. Senin namazında Hakk'ın ne celali vardır ne de cemali. Senin ezanın bize seher vaktini bile bildirmez. İkbal Darbikeliğim 12. Evet. Dinci, aynı camide yan yana namaz kıldığı bir Müslümanı mesela rakı içtiği için öteki görebilmektedir. Dincinin gözünde din, sürekli öteki yaratan bir kurumdur. Cenneti, gönüllerinden kinin söküp atıldığı insanların yurdu olarak tanıtan bir kitabın, bakın Araf suresi 43, mümini kavga yapabilir ama kavgalarını kine dönüştürüp cennetini cehenneme çevirmez. Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan bütün eserler söz birliğiyle bildirmektedirler ki, Taif'te kendisini taş yağmuruna tutup kanlar içinde bırakanlara beddua etmesi istendiğinde bir yandan vücudundaki taş yaralarının kanlarını silmiş, bir yandan da şöyle yakarmıştır. Rabbim, bu insanları affet. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ve onların helakı için beddua etmesini isteyenlere de şu cevabı vermiştir. Hayır, onlara beddua etmem. Onların gelecek nesillerinden güzel ve iyi insanlar çıkacaktır. Türk Sufi düşünürü Bursalı İsmail Hakkı, ölüm 1173-1724, bu noktaya değinirken şöyle diyor. Kendisini taşlayan putperestlere bile benim kavmim demesi gösterir ki, inkarcılar da dahil bütün insanlık son peygamberin benliğinde birleşmiş, başka bir ifadeyle Hazreti Muhammed'in sınırsız merhamet ve şefkati bütün insanlığı kuşatmıştır. Çektiği acıları, gelecek güzelliklerin önünü kesme aracı yapmayan ölümsüz ruhun tavrıdır bu. Dindar işte bu ölümsüzlükten nasibi olan insandır. Bu ruhun tanıttığı din adına Sivas'ta gün ortasında 38 insanı benzin dökerek Allahu Ekber nidaları yükselterek yakanların bu peygamberin bağlıları olduğunu söylemek mümkün müdür? Allahu Ekber gibi bir güzellik ve rahmet parolası, dincilerin ellerinde ve dillerinde kahrın, kötülüğün, sadizmin, insanlara işkencenin parolasına dönüştü. İslam adına korkulacak olan işte budur. Para, aş, iş eksiği değil. Adına bu cinayetleri işledikleri İslam, bırakın insanları hayvanlara bile rahmetsiz davranmayı yasaklamıştır. Rahmetsiz davranmak ne demektir? Bunun hayvanlara ilişkin kısmını biraz olsun açıklığa kavuşturmak için çağdaş fıkıh bilgini Suriyeli Profesör Mustafa Sibai'nin tarafımızdan tercüme edilen ünlü eseri İslam Sosyalizminden birkaç satır verelim. İnsanlara zararı dokunmayan hayvanların öldürülmesi haramdır. Hatta sahibine faydası dokunmayacak hale gelen, kuvvetten düşen hasta ve yaşlı hayvanlar bile bu sınıfa girerler. Sahip olduğu hayvanın gıdasını yeterince temin edemeyen kişi, o hayvanı satmak veya istediği yiyeceği bulacağı yere gitmesine izin vermek zorundadır. Eğer hayvan eti yenen cinstense kesilmelidir. Bu hususları dikkate almayana resmi kişiler ihtarda bulunarak hayvanın ya beslenmesini ya satılmasını yahut da yiyecek bulmak üzere serbest bırakılmasını sağlamak zorundadırlar. Zarar verici cinsten olsa bile hiçbir hayvan açlıktan ölünceye kadar hapsedilemez. Bir anda öldürülebilir lakin açlıkla cezalandırılamaz. Hz. Peygamber Allah'ın yarattıklarına işkence etmeyi yasaklamıştır. Sibai İslam Sosyalizmi 70. Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed, insanları sınırsız bir sevgiyle severdi. Özellikle çocukları sevmeyi, tanrısal rahmetin en büyük hediyesi olarak tanıtırdı. O, zaman zaman sırtına küçük çocukları bindirir ve Medine sokaklarında dolaştırırdı. İslam Peygamberi, merhamet ve şefkat ifade eden her şeyi sever ve sevdirirdi. En çok sevdiği isimler, Abdullah ve Abdurrahman adlarıydı. En nefret ettiği isim ise savaş anlamındaki harp ismiydi. Arapların çok sevdiği bu adı her rastladığı yerde değiştirir ve bu adın yerine mutlaka barış ve güzellik ifade eden bir isim koyardı. Hiçbir sistem ve hiçbir refah seviyesi insanoğlunun rahmet ihtiyaç ve arzusunu bertaraf edemeyecektir. Materyalist Marksist sistemler sınıf farklarını o arada ekonomik farklılıkları ortadan kaldırdıklarında rahmetin varlığına da lüzum kalmayacağını iddia etmekle büyük bir yanılgıya düştüler. Onlar sandılar ki merhamet ve ilgi ihtiyacı yalnız açlık ve çıplaklığa bağlı bir ihtiyaçtır. Karınlar doyurulunca bu ihtiyaç da ortadan kalkar. Oysa ki insan hem cinslerinin sıcak yaklaşımlarına, sevgilerine ekmek ve aştan daha fazla muhtaçtır. Bu ihtiyaç onun karnını doyurup sırtını örtmekle giderilemiyor. Zengin yetimlerin, servet içinde yüzen öksüzlerin boyun büküklüğü nedendir? Refah seviyesi zirvede bir yığın toplum, bugün insanlar arası sevgi ve ilginin, kısacası rahmetin yokluğu yüzünden buhranlar içinde kıvranmaktadır. Kur'an'a göre rahmet, Allah'a inanan ruhun varlık karşısındaki tavrıdır. Bu tavır yalnız insana değil, bütün canlılara hatta bütün varlıklara yönelik olmalıdır. İslam peygamberi hayvanlara taşıyabileceklerinden az yük vurulmasını, onların da bizden haklarını isteyeceklerini söylemiştir. İslam fıkhı yük taşımaktan, hizmet vermekten kesilmiş hayvanların aç bırakılmalarını yasaklar. Hayvanların bir tabiat kanunu olarak gıda ve benzeri ihtiyaçlar yüzünden kesilmeleri bir zarurettir. Ama bunu yaparken hayvanlara acı vermemek için azami gayretin gösterilmesi bir peygamber emridir. Müslüman ülke olmakla övünen Türkiye'nin sadece dincilerinin değil, birçok dindarının bile bu peygamber emrinden gereğince nasiplenmediklerini anlamak için hayvanlara eziyet şölenine dönüştürülen Kurban Bayramı günlerinde sokaklarımıza bakmak yeterlidir. Hz. Peygamber'in sözleri arasında hayvanlara işkence edenlerin kötü akıbetlerine, onlara iyilik gösterenlerin ise tanrısal nimetlere ödüllendirileceklerine ilişkin birçok beyan vardır. O bir yerde şöyle diyor. Cehenneme baktım da orada bir kadının daha önce işkence ettiği bir kedi tarafından tırmalanmak suretiyle işkenceye uğratıldığını gördüm. Buhari, Enbiya 54, Müslim, Selam 151. Bir başka yerde şöyle buyurmuştur. Allah uzun yıllar kötü yolda giden bir kadını çölde susuz kalmış bir köpeğe bir kuyudan ayakkabısıyla su içip içirdiği için affetmiş ve cennete koymuştur. Buhari, Mezalim 23, Edep 27, Müslim, Selam 153-154. Türkiye'de dini güdümü alan dincilik, İslam'ın hayat ve mutluluk veren bu esas değerlerini yok etti. Onların üstünü örttü, din adına seyrettiğimiz Ramazan günleri yemek yiyenlerin sokaklarda dövülüp şişlenmesi olmaktadır. Merhamet, hakkı gasp edileni susturma aracı değil, haklarını tamamen almış olan insanı sevip kucaklama yoludur. Ezilip kahra uğratılan kitlelerin dertlerini merhametin tedavi etmesini beklemek çıkar yol değildir. Bu dertleri ortadan kaldırmanın yolu biraz sonra göreceğimiz gibi barışçıl eylemin bir türü olan cihattır. Bir yanağına vurana öteki yanağını çevir mantığı İslam'la bağdaşmaz. Yanağına vurulan hakkını aynı ile mukabele ederek alır. Merhamet, birbirlerinin yanaklarına vurmayanların birbirlerini daha çok anlayıp sevmelerinin ince sanatıdır. onuru, haysiyeti, emeği, gayreti heder edilmiş insanların kurtuluş yolu merhamet değil, mücadeledir. Rahmet, onuruna saygı gösterilen kitleler içerisinde daha ileri bir kucaklaşma yolunu gösterir. Mücadele gerektiren ihlal ve gaspları merhamete bırakmak zulümdür. O halde ihlal ve gasp ettiği hakların bir kısmını ezilen kitleye verip bunu bir merhamet kahramanlığı sayanların Allah ile aldatan merhamet aktörleri olduğunu unutmamak gerekir. Bir insanın elinden alınan haklarından bir kısmını ona geri vermek merhamet değil, aldatmadır. İslam ülkelerinde, o arada Türkiye'de, bugün siyaset dincilerinin yarattıkları sadaka kültürü sayesinde böyle bir merhamet aktörlüğü ileri boyutlarda yürümektedir. Milli gelirin %80'ini aralarında paylaşan %10'luk bir kesim, cami avlularında makarna ve pirinç dağıtarak evliyalık, merhamet kahramanlığı ilan edebiliyorlar. Bu yaptıkları zulüm ve sömürünün çok daha üstünde bir kötülüktür. Çünkü insanlar hak ve emeklerine ihanete ek olarak bir de Allah ile aldatılmaktadır. İslam'ın temel niteliklerinden biri olan rahmetle ilgili açıklamalarımızı noktalarken, dünyamızın Thomas Eliot'un şu dizelerinde dile gelen duyguların taşıyıcılarına büyük ihtiyacı olduğunu tekrarlamak isteriz. Acıyı, işkenceyi, baskı ve zorbalığı tanıyoruz. Tanıyoruz şiddeti, zulmü. Yoksulluğu, hastalığı iyi biliyoruz. Kış günlerinde ateşsiz kalan ihtiyarlardan, yaz günlerinde sütsüz ve aç dolaşan yavrulardan haberdarız. Farkındayız bizden koparılan emeklerin, gayretlerin, farkındayız omuzlarımıza çöken günahlarımızın. Sakat ve hasta delikanlıyı, nehir boyunca titreyerek dolaşan elbisesi yırtık genç kızı görüyoruz. Ve bütün bunlara karşın yaşamaya hala devam ediyoruz. Eliot, Notre Dame la Cathédrale, 4. akt. 3. ayrımın sonu, sayfa 56.